Ayrım 2.
Böylece Eltlerin ve Dunedain'in hesabına göre 3. çağın günleri şair hesaplarına 1600 eklenerek bulunabilir. Batılı hobbitler yeni topraklarına ilk görüşte vurulup burada kalarak kısa bir süre sonra insanların ve elflerin tarihlerinden silinmişlerdir. Görünüşte hala sözde tebaa oldukları bir kral vardı ama aslında onlar kendi reisleri tarafından idare ediliyor ve dış dünyada olanlarla hiç ilgilenmiyorlardı. Fornos da Angmar'ın büyücü hükümdarı ile yapılan son savaşa kadar insanlara ait hiçbir kayıtta geçmese de kendi iddialarına göre kralı desteklemek için birkaç okçu yollamışlardı. Fakat o savaşta Kuzey Krallığı son bulmuştu. Sonra da Hobbitler toprağı mülkiyetlerine geçirip giden kralın hakimiyeti yerine reisleri arasından reis seçmişlerdi. Orada 1000 yıl boyunca savaşlardan pek rahatsız olmamışlardı ve kara musibetten SH-37 sonra uzun kışta yaşanan büyük felakete ve onu takip eden açlığa kadar müreffeh yaşayıp çoğalmışlardı. O karanlık dönemde binlercesi yok oldu. Fakat yokluk günleri 1158-60 bu öykünün anlatıldığı zamanlarda çoktan geçip gitmişti. Ve hobbitler yeniden bolluğa alışmışlardı. Toprak zengin ve müşfikti ve onlar geldiklerinde uzun zamandan beri terk edilmiş olduğu halde eskiden güzel ekilip biçilmiş olduğu anlaşılıyordu. Bir zamanlar kralın orada birçok çiftliği, darı tarlaları, bağları ve ormanları vardı. Irak yaylalardan Brandybadesi Köprüsü'ne kadar 40 fersah, kuzey avlaklarından güneydeki bataklıklara kadar da 50 fersah uzanıyordu toprakları. Hobbitler, reislerinin yetki alanını oluşturan bu derli toplu iş bölgesine şair adını verdiler. Ve dünyanın bu hoş köşeciğinde derli toplu yaşama işlerine iyice dalıp dışarıda karanlık şeylerin harekete geçtiği dünya ile ilgilerini gitgide kaybettiler. Öyle ki sonunda barış ve bereketin orta dünyanın değişmez bir kuralı ve aklı selim sahibi her ahalinin hakkı olduğunu zanneder oldular. Muhafızlar hakkında zaten pek az olan bilgilerini ve şairdeki uzun barışı mümkün kılan tüm o çabaları da ya unutmuşlardı ya da hatırlamazdan geliyorlardı. Aslında korunuyorlardı ama bunu hatırlarına getirmeyi bırakmışlardı. Hiçbir zaman hobbitlerin hiçbir ırkı savaşçı olmamıştır ve kendi aralarında hiç savaşmamışlardır. Eski zamanlarda elbette zorlu bir dünyada hayatta kalabilmek için savaşmak zorunda kalmışlardı. Fakat Bilbo'nun zamanında bu kadim bir tarih olmuştu. Bu öykü başlamadan önce son ve aslında şair sınırları içinde yaşanmış olan tek savaş da artık hatıralardan silinmişti. Bu, SH-1147'de yaşanan Bandobras Took'un Ork istilasını bozguna uğrattığı Yeşil Tarlalar Savaşı'dır. İklim bile daha ılımlı olmuş, o bembeyaz kış aylarında kuzey sınırlarında dolanan kurtlar sadece dedelerin masallarında kalmıştı. Yani şairde hala bir miktar silah stoku olmasına rağmen bunlar daha çok yadigar olarak kullanılıyor. Ocakların üzerine, duvarlara asılıyor ya da Ulu Kazı'ndaki müzede toplanıyordu. Müzeye Belek Evi deniyordu. Çünkü hobbitlerin artık kullanıma olmayan fakat atmaya kıyamadıkları şeylere hep Belek ismi verilirdi. Evleri beleklerle dolup taşmaya pek elverişliydi ve elden ele dolaşan hediyelerin çoğu da bu cinstendi. Her şeye rağmen rahatlık ve barış bile bu halkın şaşılacak ölçüde sağlam yapılı kalmasını engelleyememişti. Aslına bakılacak olursa hobbitlerin gözünü korkutmak veya öldürmek pek kolay olmazdı. Güzel şeylerden öylesine bıkmadan usanmadan zevk almalarının nedeni belki de mecbur kalınca pekala da bunlarsız yapabilecek olmalarıydı. Bir de kederden, düşmandan ve iklimden kaynaklanan zahmetlerle onları iyi tanımayan ve göbeklerinden ve besili yüzlerinden daha derinine bakmayanları hayrette bırakacak ölçüde iyi baş edebilmeleriydi. Kolay kolay tartışmaya girmeyen ve yaşayan şeyleri zevk olsun diye öldürmeyen hobbitler köşeye sıkışınca çok yiğit olurlardı ve zorda kalınca silahlarını beceriyle kullanırlardı. Keskin gözlü olduklarından ve hedefi şaşırmadıklarından çok iyi okçuydular. Sadece ok ve yay da değil. Eğer hobbitin biri bir taş almak için eğilirse izinsiz arazilerine giren bütün hayvanları gayet iyi bildikleri gibi siper almakta fayda olurdu. Eskiden tüm hobbitler yerdeki deliklerde yaşardı ya da öyle olduğunu zannediyorlardı ve hala kendilerini en çok o tür yerleşim yerlerinde rahat hissederler. Fakat zaman içinde diğer ev biçimlerini de geliştirmeye mecbur olmuşlardır. Aslında Bilbo'nun zamanında şairde genellikle en zenginler ve en fakirler eski adetlere uyuyorlardı. Fakirler gerçekten de sadece birer delik olan ya da ya tek pencereli ya da penceresiz en ilkel biçimiyle oyuklarda yaşamaya devam ediyordu. Öte yandan hali vakti yerinde olanlar eskinin basit çukurlarından çok daha konforlu kovuklar inşa ettiriyordu. Fakat bu geniş ve kollara ayrılan tüneller ya da onların deyimiyle iyinler için gerekli alanlar her yerde bulunmuyordu. Böylece hobbitler nüfusları arttıkça düzlüklerde ve alçak arazilerde yer üzerinde evler yapmaya başlamışlardı. Hatta Hobbitköy ve Tıkış kazası veya Akmeralardaki Shire'ın en büyük kazası Uluğukazın gibi tepelik bölgelerde ve eski köylerde bile gerek ahşap olsun gerek tuğla veya taş bir sürü ev yapılmıştı. Bunlar özellikle değirmenciler, demirciler, urgancılar, araba yapımcıları gibi meslek erbabı tarafından tercih ediliyordu. Çünkü Hobbitlerin daha deliklerde yaşadıkları zamandan beridir baraka ve atölyeler yapma alışkanlıkları vardı. Çiftlik evleri ve samanlık inşa etme adetinin ilk önce Brandy Badesi boyunda bulunan batakta başladığı söylenir. Bu tarafların hobbitleri yani Doğu Dirhem'den olanlar daha iri ve ağır ayaklı olurlar. Çamurlu havalarda da cüce çizmeleri giyerlerdi. Fakat damarlarında daha ziyade Ülken kanı akardı ve gerçekten de bu çoğunun çenesindeki ince sakallardan da belli olurdu. Hiçbir kıl ayak ve saman postlunun yüzünde sakalın izine bile rastlanmazdı. Aslında batak Erdiyar ve daha sonra işgal ettikleri nehirin doğu tarafındaki toprakların halkının çoğu daha sonraları güneyden Shire'a gelmişlerdi. Ve Shire'ın başka hiçbir yerinde rastlanmayan garip isimleri ve tuhaf sözcüklerinin birçoğunu muhafaza etmişlerdi. Diğer birçok meslek gibi yapıcılık mesleğini de Dúnedain'den almış olmaları muhtemeldir. Fakat Hobbitler bu mesleği doğrudan gençlik zamanlarında insanların öğretmeni olan elflerden de öğrenmiş olabilir. Çünkü yüksek soya sahip elfler o zamanlar henüz Orta Dünya'yı terk etmemişlerdi ve hala batıda uzaktaki gri limanlarda ve Shire yakınlarında başka başka yerlerde yaşıyorlardı. Batı sınırlarının gerisindeki kule tepelerinde hatıralardan silinmiş zamanlardan kalma 3 elf kulesi hala görülebiliyordu. Mehtapta uzaktan parlarlardı. En yüksek olanı en uzakta, yeşil bir tepeciğin üzerinde tek başına dururdu. Batı Dirhem'de yaşayan hobbitler o kulenin tepesinden denizin görülebileceğini söylerlerdi. Fakat herhangi bir hobbitin o kuleye tırmandığı da duyulmuş değildi. Gerçekten de denizi görmüş olan veya denizde yolculuk yapmış olan çok az sayıda hobbit vardı. Geri dönüp gördüklerini anlatanların sayısı daha da azdı. Hobbitlerin çoğu nehirlere ve kayıklara bile derin bir kuşkuyla bakardı ve aralarında yüzme bilene pek rastlanmazdı. Shire'da geçirdikleri zaman boyunca elflerden gitgide daha az söz edilir oldu. Elflerden korkmaya ve elflerle ilişkisi olanlara tekin gözle bakmamaya başladılar. Deniz ise aralarında korkunç bir sözcük, ölümün bir nişanı gibi kullanılıyordu ve zamanla yüzlerini batıdaki tepelerden çevirdiler. Yapıcılık mesleği ister elflerden ister insanlardan geçmiş olsun, hobbitler bunu kendi usullerince kullanıyorlardı. Kuleler falan yapmaya kalkışmıyorlardı. Evleri genellikle uzun, alçak ve konforlu olurdu. En eski olanları ot veya saman damlı veya çimle kaplı damları ve kavisli duvarları olan iyinlerin taklitlerinden başka bir şey değildi. Gerçi bu dönem Shire'ın ilk yıllarına aitti. Hobbit yapıcılığı cücelerden alınan veya kendi icat ettikleri aletler sayesinde gelişerek çok zaman önce değişmiştir. Yuvarlak pencerelerin hatta kapıların tercih edilmesi Hobbit mimarisinin garipliklerinin en belli başlı kalıntılarından biridir. Shire'lı hobbitlerin evleri ve delikleri genellikle geniş olur ve büyük aileleri barındırırdı. Bilbo ve Frodo Baggins gibi bekar olanlara pek ender rastlanırdı. Zaten bu ikisinin elflerle olan dostlukları ve birçok diğer gariplikleri de az rastlanan türdendi. Büyük iyinlerde yaşayan Tuklarda veya Brandy konağında yaşayan Brandybuklarda görüldüğü gibi bazen birkaç kuşak akraba nispeten huzur içinde atadan kalma tek ve bol tünelli bir konakta yaşardı. Her halükarda bütün hobbitler aile bağlarına meraklıydı ve akrabalıklarının hesabını büyük bir titizlikle tutarlardı. Sayısız dalları olan uzun ve dikkatle meydana getirilmiş aile ağaçları çizerlerdi. Hobbitlerle ilgilenirken kim kimin akrabasıdır ve akrabalık dereceleri nedir bilmekte yarar vardır. Bu öykülerde anlatılan zamanda yaşamış olan en önemli ailelerin önemli üyelerini kapsayan bir soy ağacı çizmek bile imkansız olurdu. Batı sınırları kırmızı kitabının sonundaki şecere ağaçları kendi başlarına küçük birer kitap sayılır ve hobbitler dışında herkes bunları son derece sıkıcı bulur. Titizlikle hazırlanmış olduğu sürece hobbitler böyle şeylere bayılırlardı. Hakça geliştirilmiş, hiç çelişkisi olmayan, zaten bildikleri şeylerle dolu kitaplara sahip olmak çok hoşlarına giderdi. 2. Pipo otları hakkında. Eski hobbitlerle ilgili anlatılması gereken bir konu da son derece şaşırtıcı bir adetleridir. Büyük ihtimalle Nikotiana türlerinden olan ve kendilerinin pipo otu ya da yaprağı adını verdikleri bir otun yapraklarını kil veya tahta pipolarında yakarak dumanı içlerine çekerlerdi. Bu garip alışkanlığın ya da hobbitlerin tercihen söyledikleri şekliyle bu sanatın kaynağı sırlara karışmış durumdadır. Bu konuda eski çağlardan gelen tüm bilgiler daha sonra Erdiyarı efendisi olacak olan Meriadoc Brandybuck tarafından derlenmiştir ve hem Meriadoc hem de Güney Dirhem'in tütünü bu kitapta anlatılacak olan tarihte bir yer tuttuğundan şairin Ot Bilgileri adlı kitabının ön sözündeki mütalalarını burada tekrarlamakta fayda var. Bu der, bizim olduğunu kesin olarak iddia edebileceğimiz bir icattır. Hobbitlerin ilk ne zaman pipo içmeye başladıkları bilinmez. Bütün efsanelerde ve ailelerin geçmişlerini ilgilendiren öykülerde bu olduğu gibi kabul edilmiştir. Çünkü çağlar boyunca şair halkı kimi kötü, kimi güzel çeşit çeşit ot içmiştir. Fakat herkes Güney Dirhem'den uzun dipli Tobold boynuz üfleyenin şair hesabına göre 1070 yıllarında 2. Isengrim zamanından kendi bahçelerinde gerçek pipo otunu yetiştirmiş olduğu konusunda hemfikirdir. Memleketimizde yetiştirilen en kaliteli otlar, özellikle de uzun dip yaprağı, yaşlı tobi ve güney yıldızı diye bilinen cinsler hala o yöreden gelir. Yaşlı tobinin bu otu nereden bulduğu hiç anlatılmaz. Çünkü öldüğü güne kadar bunu saklamıştır. Kendisi şifalı otlar hakkında pek çok şey bilirmiş. Fakat bir gezgin değilmiş. Gençliğinde sık sık Bri'ye gittiği söylenir. Fakat şair dışında gittiği en uzak yerin de burası olduğu kesindir. O yüzden en azından artık tepenin güney yamaçlarında bol bol yetişen bu otu Bri'den öğrenmiş olması muhtemeldir. Bri'li hobbitler pipo otu içen ilk hobbitler olduklarını iddia ederler. Zaten her şeyi göçmenler diye adlandırdıkları şair halkından önce yaptıklarını iddia ederler hep. Fakat bu kez sanırım bu iddialarında haklı olabilirler. Cüceler ve bu kadim dört yol ağzında hala gelip geçen kolcu, büyücü ve gezginler gibi diğer ahali arasında gerçek otun içim sanatının yakın yüzyıllarda Bri'den yayılmış olduğu kesindir. Sanatın yuvası ve merkezi de böylece zamanın ötesinden beri Kaymak Pürüzü sülalesi tarafından işletilen Bri'deki eski sıçrayan Midilli Hanı olarak saptanabilir. Sonuç olarak güneye kendi başıma yaptığım yolculuklar sonucu yaptığım gözlemler, otun kendisinin dünyanın bize ait olan bölümüne has olmadığı, aşağı Anduin'den kuzeye geldiği ve buraya da ilk olarak Batı il insanları tarafından deniz üzerinden getirilmiş olduğu konusunda beni ikna etmeye yetti. Bu ot Gondor'da bol bol yetişmektedir. Ot burada hiçbir zaman yabani halde bulunmadığı ve sadece uzun dip gibi ılık ve korunaklı yerlerde yetişebildiği kuzeydekinden daha gür ve daha büyüktür. Gondorlu insanlar ota tatlı Galenas adını takmıştır ve çiçeğinin kokusu için ota kıymet verirler. O topraklardan Elendil'in gelişiyle günümüze kadar geçen uzun yüzyıllar boyunca yeşil yol üzerinden taşınmış olmalıdır. Fakat Gondorlu Dúnedain dahi bizi bu konuda takdir eder. Otu pipoya ilk koyanlar hobbitler olmuştur. Büyücüler bile bunu bizden önce akıl edememiştir. Gerçi benim tanıdığım bir büyücü bu sanatı ele alarak aklını koyduğu bütün diğer konularda olduğu gibi bu işte de tam bir usta olmuş bulunmaktadır. 3. Şair düzeni hakkında. Şair dört eşit bölgeye ayrılmıştı. Daha önce de söz edildiği gibi kuzey, güney, doğu ve batı dirhemler, bunlar da yine kendi içlerinde bu tarihin yaşandığı zamanlarda bu isimlere artık kendi toprakları dışında da rastlanmasına rağmen, kimisi hala belli başlı eski ailelerin isimlerini taşıyan ailelere ait topraklara ayrılırdı. Hemen hemen bütün Tuğuklar hala Tukel'inde yaşıyorlardı. Ama Bagginsler ve Bufinler gibi diğer birçok aile için geçerli değildi. Dirhemler dışında da doğu ve batı sınırları vardı. Erdiyarı ve Shire'a SH 1462 yılında eklenen batı sınırı. O devirlerde Shire'da pek bir hükümet yoktu. Çoğunlukla aileler kendi işlerini kendileri hallediyorlardı. Yiyecek yetiştirmek ve bunları yemek zamanlarının çoğunu alıyordu. Genellikle diğer konularda açgözlü değil, son derece cömert olurlardı. Fakat hallerinden memnun, ılımlı kimseler oldukları için mülkleri, çiftlikleri, işlikleri ve küçük çaplı ticaretleri nesiller boyu değişmeme eğilimi gösterdi. Elbette ki şairin kuzeyinde uzaklarda Fornost'taki ya da onların deyimiyle Norbury'deki yüksek kral ile ilgili kadim adetler devam ediyordu. Fakat yaklaşık 1000 yıldır kral yoktu ve kralın Norbury'sini bile otlar bürümüştü. Yine de hobbitler vahşi halklarla, troller gibi kötü şeylerin kraldan hiç haberdar olmadıklarını söylerlerdi. Onlar bütün köklü kanunlarını eskilerin krallarına atfediyorlardı. Genellikle bu kanunlara kendiliklerinden uyuyorlardı. Çünkü onların deyişiyle kurallar hem kadim hem de adildi. Tuk sülalesinin uzun zamandır seçkin bir sülale olduğu doğruydu. Çünkü birkaç yüzyıl önce reislik görevi yaşlı erlerden onlara geçmiş ve Tuğukların büyüğü o gün bugündür bu rütbeyi taşımıştı. Reis, Şair İdare Meclisi'nin başkanı, Şair Erlerinin ve Hobbit Silahlı Kuvvetlerinin komutanıydı. Fakat erler ve silahlı kuvvetler sadece acil durumlarda toplanırdı ki bu da çok uzun zamandır hiç olmuyordu. Ve reislik de ismen mevcut bir payeden başka bir şey değildi artık. Tuğuk ailesi gerçekten de hala özel bir saygı görüyordu. Çünkü hem kalabalık hem de çok zengindiler. Ve her nesilde garip alışkanlıklara, hatta maceracı bir yapıya sahip, güçlü kişilikli bireyler çıkarma eğilimleri vardı. Bununla beraber son özellikler genel olarak pek tasvip edilmeseler bile artık zenginlerde bir miktar hoşgörüyle karşılanıyordu. Yine de aile reisine Tuk diye hitap etme geleneği devam etmiş ve gerektiğinde de ismine bir rakam eklenmiştir. İkinci Aysengir'in gibi örneğin. Bu tarihlerde şairin tek gerçek resmi görevlisi Ulu Kazın'da veya Şair'de 7 yılda bir Akmeralardaki Kıvrak'ta kurulan serbest panayırda yani yaz ortasında seçilen belediye reisiydi. Belediye reisi olarak hemen hemen tek görevi sık aralıklarla tekrarlanan şair bayramlarında verilen ziyafetlere başkanlık etmekti. Posta amiri ve kollukçu başı memuriyetleri belediyeye bağlıydı. Yani hem ulak servisini hem de nöbetçileri idare ediyordu. Bu ikisi şairin yegane memuriyetleriydi. Ulak bu iki memuriyet arasında daha kalabalık ve daha meşgul olanıydı. Hobbitlerin hepsinin okur yazar olması gibi bir şey mevzu bahis olmadığı halde okur yazarlığı olanlar kısa bir yürüyüş mesafesinde oturmayan bütün arkadaşlarına ve akrabaları arasından seçtiklerine durmadan mektup yazarlardı. Kollukçu, Hobbitlerin polislere ya da polise benzer yegane görevlerine verdikleri isimdi. Elbette üniformaları yoktu. Böyle şeyler bilinmezdi. Sadece şapkalarında bir tüyleri olurdu. Uygulamada polisten çok birer kır bekçisine benzerler, insanlardan ziyade sürüden ayrılan hayvanlarla ilgilenirlerdi. Bütün şairde iç işlere bakmak üzere her dirhemden üçer tane olmak üzere sadece 12 kollukçu vardı. İhtiyaca göre değişen ve biraz daha kalabalık olan bir topluluk da hudutları kollamak amacıyla kullanılır. Bunlar büyük olsun, küçük olsun herhangi bir yabancının sorun çıkarmamasını temin ederlerdi. Öykünün başladığı sırada hudutçular, onlara böyle denirdi, büyük ölçüde artmıştı. Hudutlarda veya hudutları geçen garip tipler ve yaratıklar hakkında bir sürü rapor ve şikayet vardı. Her şeyin olması gerektiği ve uzun yıllar öncesinin masallarıyla efsaneleri hariç her zaman ola geldiği gibi olmadığı yolundaki ilk işaretti bu. Çok azı buna kulak asmıştı. Hatta Bilbo'nun bile henüz bunun neyin habercisi olduğu hakkında bir bilgisi yoktu. O unutulmaz yolculuğun üzerinden 60 yıl geçmişti ve 100 yaşını aşanlarına pek sık rastlanan hobbitler için bile yaşlı biri sayılırdı artık. Yine de yanında getirdikleriyle hala önemli bir servete sahip olduğu açıktı. Ne kadar olduğunu kimselere belli etmiyordu. Hatta en gözde yeğeni Frodo'ya bile ve bulmuş olduğu yüzüğü hala bir sır olarak saklıyordu. 4. Yüzüğün bulunuşu. Hobbit'te de anlatılmış olduğu gibi günün birinde Bilbo'nun kapısına büyük büyücü Gri Gandalf çıkagelmişti. Yanı sıra 13 cüce ile birlikte. Bunlar kralların soyundan Thorin Meşakalkan ile sürgündeki 12 arkadaşından başkası değildi. Onlarla birlikte yola koyulmuştu Bilbo 1 Nisan sabahı. Şair hesabına göre 1341 yılında büyük bir hazinenin yani dağın ta uzaklarda doğuda vadideki Erebor'un altındaki kralların cüce hazinelerinin peşinde bir yandan kendi de kendine hayret ederek. Maceraları başarıya ulaşmış, hazineyi koruyan ejderha yok edilmişti. Yine de her şey olup bitmeden önce 5 ordular muharebesi yapılmış, Thorin can vermiş, birçok kahramanlıklar gösterilmişti. Fakat yolda bir kaza meydana gelmemiş olsaydı olanlar tarihi pek ilgilendirmeyecek veya 3. çağın vakainamelerinde kısa bir nottan başka bir yer edinmeyecekti büyük bir ihtimalle. Yaban ellere doğru giderken topluluk yüksek bir geçitte orkların saldırısına uğramıştı. Böylece Bilbo bir süre dağların derinliklerinde kara ork madenleri içinde kaybolmuş ve burada çaresizlik içinde el yordamıyla yolunu bulmaya çalışırken eline tünelin zemininde duran bir yüzük takılmıştı. Yüzüğü cebine atmıştı. O zaman bu tamamen bir tesadüf gibi gelmişti ona. Dışarıya çıkmak için yolunu ararken Bilbo dağların köklerine, artık daha fazla ilerleyemeyeceği yerlere kadar inmişti. Tünelin dibinde ışıklardan çok uzak soğuk bir göl vardı ve suyun içindeki kayalardan bir adada Gollum yaşıyordu. Gollum iğrenç küçük bir yaratıktı. Soluk parlak gözlerle etrafı gözetleyip uzun parmaklarıyla kör balıkları yakalıyor ve onları çiğ çiğ yiyor, koca yassı ayaklarını kürek gibi kullanarak küçük bir kayıkta dolaşıyordu. Kolayca yakalayıp boğazlayabileceği her canlıyı, orkları bile yerdi. Çok çok uzun yıllar önce Gollum hala ışıkta yaşarken eline geçmiş olan gizli bir hazinesi vardı. Takan kişiyi görünmez yapan altın bir yüzük. Sevdiği tek şeydi o. Onun kıymetlisiydi ve Gollum onunla konuşurdu. Yanında olmadığı zamanlarda bile. Çünkü avlandığı veya madenlerdeki orkları gözetlemek istediği zamanlar hariç adasında bir delikte emniyet içinde saklıyordu yüzüğünü. Eğer karşılaştıklarında yüzük yanında olsaydı belki de Bilbo'ya hemen saldırırdı. Ama yanında değildi ve üstelik Hobbit elinde kılıç gibi kullandığı bir elf bıçağı tutuyordu. O yüzden zaman kazanmak için Gollum Bilbo'yu bir bilmece oyununa davet etti. Eğer Bilbo soracağı bilmecenin cevabını bilemezse onu öldürüp yiyecekti. Ama eğer Bilbo onu yenerse o zaman o da Bilbo'nun isteklerine boyun eğecek, onu bu tünellerden geçirerek dışarı çıkartacaktı. Karanlıkta bütün ümidini yitirmiş bir halde kaybolmuş olduğundan ve ne ileri ne geri kıpırdayabildiğinden Bilbo Gollum'un oyun davetini kabul etti. Birbirlerine birçok bilmeceler sordular. Sonunda zekasından ziyade anlaşıldığı üzere daha çok bir şans eseri Bilbo oyunu kazandı. Çünkü sonunda soracak bilmece bulamayınca ve eline de bulup unutmuş olduğu o yüzük gelince bağırıvermişti. Cebimde ne var? Bu soruya Gollum 3 cevap hakkı talep ettiği halde cevap verememişti. Yetkililerin sorulan son sorunun oyunun katı kurallarına göre sadece bir soru mu yoksa bir bilmece mi olduğu konusunda değişik fikirlere sahip oldukları bir gerçektir. Fakat herkes soruyu kabul edip bir cevap bulmaya çalıştığına göre Gollum'un kendini verdiği sözle bağladığı konusunda hemfikirdir. Bilbo da onu sözünü tutma konusunda sıkıştırmıştı. Çünkü verilen bu tür sözler kutsal sayılsa ve eskiden en kötü şeyler bile bu sözleri tutmamaktan korksa bile bu yapışkan yaratığın sözünde durmayacağını tahmin etmişti. Fakat karanlıkta geçirdiği yüzyıllardan sonra Gollum'un gönlü de kararmıştı. Gönlünde ihanet vardı. Gollum sıvışarak Bilbo'nun varlığından haberdar olmadığı karanlık sular üzerinde pek uzakta bulunmayan adasına dönmüştü. Burada durduğunu zannediyordu yüzüğünün. Artık çok acıkmıştı, kızgındı da. Bir kez kıymetlisini alsa hiçbir silahtan korkmasına gerek kalmayacaktı.